Ayrım 43.
Victorine yaşamanın anlamsız olduğuna karar vermiş. Köprüden Laura atlayarak her şeye son vermek üzereyken uzun boylu, ince yapılı, yüzünde hoş bir gülümseme olan bir delikanlı yanına yaklaşmış. Durup onu seyretmeye başlamış. "Yüzme biliyor musun?" diye sormuş sonra. "O da bir hostelde kalıyormuş. O da işsizmiş. Benimle gel," demiş. Onun kaldığı hostele gizlice sokup yiyecek kuponlarının bir kısmını vermiş. Konuşmuşlar, nazik ve duyarlı biriymiş bu. Ve tıpkı onun gibi sorunları başından aşkınmış. Aramızda bir arkadaşlık doğdu. Daha sonra sevgili olduk. Paris'in 9. ilçesindeki gecekondu mahallelerinden birinde doğan Anton, Bretanyalı babasını hiç tanımamış. Martin ile annesi göğüs kanserine ve astıma yakalanınca oğlunu bir süt annenin yanına bırakmak zorunda kalmış. Fakat süt anne Anton'u istememiş, siyah olduğu için. Bir papazın yanında hizmetçilik yapan ve Karayip İspanyolcası konuşan anneannesi bakmış ona. Ama sonra o da yorgunluktan ölmüş. Anton bir manastır okulundan diğerine toplam 6 sürüklenip durmuş ve derslerini öğrenmeyi reddettiği yolundaki şikayetlerden hiçbirinden kurtulamamış. "Öğrenmek istiyordum," diyor, ama bir türlü başarılı olamıyormuş. Anton'un hiçbir vasfı yok. 4 kez sınava girdiği halde ehliyet de alamamış. "Trafik işaretlerini aklımda tutamıyorum." Son derece sıcak bir kişiliği var. Bol bol gülüyor, hızlı hızlı, enerji dolu konuşmasıyla dinamik ve meraklı bir insan izlenimi uyandırıyor. Geleceğe ilişkin yığınla planı var. Veteriner olmayı istiyor ya da belki kamyon şoförü olur. Oradan otomobil yarışçılığına geçebilir. Renault'da bir iş bulmaya çalışmış. Fakat vasıfsız olduğum için geri çevrildim. Belki de at yetiştirip at yarışlarına katılır. Meşhur olup Fransa'yı temsil eder. O zaman bağımsız olur ve kendine güzel bir ev satın alır. Kim bilir, belki de Doğu Karayiplere gidip atalarından kalan toprağa sahip çıkar. Yarış atları yetiştiren bir tavlanın sahiplerini coşkusu ve neşesiyle etkileyerek kendine iş vermelerini sağlamayı başarmış. Fakat kısa süre içinde umutlarının hayalden başka bir şey olmadığı ortaya çıkmış. Atlar hakkında çok şey bildiğine ilişkin iddiasının abartılı olduğu anlaşılınca işten atılmış. Neyse ki şansı yaver gitmiş de bir süpermarkette iş bulabilmiş. Akşamları eve yorgun dönüyor. Doğru dürüst para kazanamıyor olmak yorgunluğumu artırıyor. Victorine ile Anton artık evliler ve güzel bir kızları var. Bu sayede devlet küçük bir şehrin kıyılarındaki kasvetli bir mahallede 2 odalı bir apartman dairesini tahsis etmiş onlara. Duvarlar o kadar nemli ve küflü ki duvar kağıdının her sene değiştirilmesi gerekiyor. Tek tük mobilyaları var. Bunlar da başkalarının attığı şeyler. Sandalyelerin oturacak yerleri kırık, döşemeleri yırtık pırtık. Naylon masa örtüsü delik deşik. Mahalledeki çocuklar onlara günaydın diyor gerçi, ama yetişkinler genellikle bundan kaçınıyor. Bazen başka anne babaların onlarla konuştuğu oluyor. Ama bebekleri yanlarında olmadığı zaman kimse yüzlerine bakmıyor. Geçen yaz bir diskoteye gitmek istemişler. Kapıdaki görevli onları içeri almamış. Victorine yakınlarındaki tur sokaklarında kocasıyla birlikte dolaşmaktan korkuyor. Boğucu bir şeyler olduğunu söylüyor bunun. İnsanlar kızlarına ilgi gösteriyor. Sahi kızları beyaz. Ve senin baban nerede bakalım diye soruyorlar. Anton babanın kendisi olduğunu söyleyince sırtlarını dönüyorlar. Irkçılık ve Löpen'in küçültücü ifadeleri Anton'u derinden yaralıyor. Başka insanların daha lüks hayatlar yaşaması umurumda değil diyor Victorine. Çünkü kendi evime sahibim. Burada canım ne isterse onu yaparım. Her şeyin ötesinde Melody mutlu bir çocuk. Melody hayatlarının merkezi, onların mutluluk kaynağı. Kendimi hala yalnız hissettiğim zamanlar oluyor diyor. Ama bebek yanımdayken ender bu. Kızlarının doğumunu kocasını mutlu ettiğine inanıyor. İşini sevmiyor oluşuna rağmen. Ancak ikinci bir çocuk sahibi olmayı düşünmüyorlar. Asgari ücretle ve tek maaşla geçinmeye çalışmak çok zor. Melody için kemerlerimizi sıkıyoruz. O bizim için her şeyden önce geliyor. Yakalı güvercin İngiltere'de pek sevilen bir kuş cinsidir. Ama aslında yüzyıllar boyunca yalnız Asya'da yaşamıştır. 20. yüzyıl başlarında bir grup yakalı güvercin İstanbul Boğazı'na geçip Balkanlara yerleşmişti. Aynı kuş türü 1930 ile 1945 arasında Almanya'nın iç kesimlerinde koloniler kurdu. 1970'e gelindiğinde Britanya'da, Fransa'nın kuzeyinde ve Güney İskandinavya'da sık rastlanan bir kuştu. Daha sonra Atlantik'i aşarak batıya doğru ilerlediği görüldü. Belki de yakında Amerikalı olacak. Uzmanlar 3 kıtaya uzanan bu ani yayılmanın sebebinin genetik bir mutasyon olabileceği fikrindeler. Parvin Mawney de üç kıtaya ait. En başta Hindistan'da yaşayan ataları daha sonra Doğu Afrika'ya göçmüşler. Parvin orada doğmuş. 10 yaşındayken İngiltere'deki bir yatılı okula gönderilmiş ve Afrika'da kalan anne babasını ancak 2 senede bir görebilmiş. İngiltere'ye yerleşmiş İrlandalı bir avukatla evlenmiş. Kocası Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görevliymiş. Çocukları Fransız okuluna gitmişler. En büyükleri temel yabancı dil olarak Almancayı seçmiş. Şimdi Freiburg'daki bir Alman-Fransız okuluna devam ediyor. Bir zamanlar insanlar canları tebdili mekan çektiğinde tıpkı kuşlar gibi pasaporta falan gerek duymadan istedikleri yere gidiyorlardı. Ancak devlet memurlarının sayısındaki artışla birlikte yanlarında kim olduklarını kanıtlayan belgeler olmadan şehirden şehire gitmeleri bile güçleşti. Pasaport bireyin özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle Fransız devriminde feshedildiyse de bir yolunu bulup geri gelmeyi başardı. 19. yüzyılda İngilizlerin Fransa'ya giderken tutuklanma tehlikesine rağmen pasaport taşımayı reddetmeleri bir işe yaramadı. Yasalar bir süre için onların hatırına göz ardı edildi ve hatta özgürlük yanlısı 1830 devriminin ardından yürürlükten kaldırıldı. Ne var ki savaşlar her zaman casus korkusunu alevlendirir. Böylece pasaportlar yeniden yürürlüğe kondu. 1872'de İngilizler pasaport taşıma zorunluluğundan bir kez daha azat edildiler. Sadece adlarını yazarak sınırı geçebiliyorlardı artık. Ancak pasaport dünya savaşlarıyla birlikte bir kez daha geri döndü. Bugün varlığını hala sürdürüyor olmasının nedeni elbette ki zengin ülkelerin yoksul halklarının istilasından, diktatörlükle yönetilen ülkelerin de esir alınmış kullarının kaçıp gitmesinden korkmalarıdır. Buna rağmen pasaportunu bir kuşun kanatlarını kullandığı kadar zarafetle kullanarak dünyanın bir ucundan diğerine giden Parvin gibi ender örnekler de var. İngiltere'de yaşarken kendimi İngiliz gibi hissediyordum ve bir İngiliz olarak kabul ediliyordum. Çocuklarımı da İngiliz olarak görüyorum. Evde hep İngilizce konuşuruz. Strasbourg'da çocuklar Fransız alışkanlıkları edinmişler. Tabaklarını ekmekle sıyırmak, kahveye ekmek batırmak, el sıkışmak gibi. Oyun oynarken Fransızca konuşuyorlar. Ancak evde Fransızca konuşulması yasak. Çocukların bir İngiliz üniversitesine gitmeleri planlanıyor. Peki başkaları Parvin'i hangi ülkeye ait görüyorlar? Bana onun bir Strasbourglu olduğu söylenmişti. Parvin, nerede yaşıyorsam memleketim orası diyor. Başlangıçta Strasbourg'da birkaç sene kalmayı planlamışlar. Ama kocasının işi son derece ilgi çekici bir çizgi izlemiş. Bu arada Parvin de adını duyurmuş ve yararlı bir yurttaş haline gelmiş. Strasbourg'a geldikleri ilk hafta içinde Avrupa Konseyi'nde karşılaştığı herkese bir iş bulmaya niyetli olduğunu söylemiş. Ona gülmüşler. Arada bir daktilo veya düzelti işi bulabilen eşler şanslı sayılıyormuş. Fransız arkadaşlar edinmek istediğini söylediğinde ona yine gülmüşler. Parvin eve gidip ağlamış. Bu şehir Kara Afrika'dan daha mı kara diye. Göründüğü kadarıyla Alsaslıların onunla işi yokmuş. Aralarına kabul edilmek için ne yaptıysa olmamış. Sonunda Parvin kontrolü eline almaya karar vermiş. Kimsenin ona yabancısınız herhalde sizi tanımak isterdim diyeceği yokmuş. Başlangıçta Parvin'le kocası her şeyden çok yeme içmeyle ilgili görünen Strasbourg sakinleri gibi davranmaya çalışmışlar. Burada insanlar ya yemek yiyor ya da yemekten söz ediyorlarmış. İngilizler daha şakacıdır ve daha az politika konuşurlar. Parvin, Strasbourglu hanımlar gibi yemek pişirmeye başlamış, yapacak daha iyi bir işi yokmuş çünkü. Ancak bu onları şişmanlatıp ceplerini boşaltmaktan başka bir işe yaramamış. Böylece İngiliz adetlerine geri dönmüşler. O sıralar 1970'lerin ortalarında Strasbourg'da kadınlar ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyormuş. Başvurduğu emlak şirketleri Parvin'i hiç ciddiye almıyormuş mesela. Yine de umudunu yitirmeyip Fransızca öğrenmek üzere üniversiteye başlamış. Orada karşılaştığı bir kadın Parvin'e İngilizce öğretmenliği yapmasını önermiş. İngilizceye büyük talep varmış. Daha neler demiş Parvin. Ben hiç öğretmenlik yapmadım ki. Biz sana yardım ederiz demişler. Ve gerçekten de etmişler. Alsas dünyasının Parvin'e kapılarını açması işte böyle gerçekleşmiş. Öğretmenlik sayesinde arkadaşlar edinmiş. Ancak üçüncü çocuğunun doğumundan sonra öğretmenliği bırakmaya karar vermiş. Fakat öğrencileri onu bırakmamışlar. Evine gelip özel ders almak istemişler. Böylece Parvin evinde bir çeşit İngilizce okulu açmış. Kendi çocuklarının okulda olduğu saatlerde öğrenim veren bir okul. Evi her meslekten insanın buluşma yeri haline gelmiş. Avukatlar, doktorlar, verdikleri kokteyl partilerde kullanmak üzere İngilizce öğrenmek isteyen kadınlar bir ayda İngilizce öğrenme talebiyle gelip her türlü ücreti ödemeye hazır olduklarını belirten adamlar. gittiği konuşma terapisti tarafından kulağının İngilizce öğrenmeye uygun olmadığı teşhisi konan bir vergi danışmanı Parvin'den ders alıp 210 saatte İngilizce öğrenmiş. Vergi danışmanları her zaman kesinlik ararlar. Parvin evine kabul edeceği kişileri titizlikle seçiyor. Yaptığı iş 6-7 kişilik küçük partiler düzenlemek gibi bir şey. Her grubun ilgi alanı doğrultusunda metinler seçiyor ve bunların üzerinde çalışıyorlar. Parvin için her şey temel olarak aile ekseni etrafında dönüyor. Öğretmenlik işini ailesinin ona ihtiyaç duymadığı saatlere sıkıştırıyor. Ne var ki dersler için ciddi biçimde hazırlık yapması gerekiyor. Talep giderek yükseliyor. İnsanlar artık ona yorgun görünüyorsun veya evliliğinde bir sorun mu var gibi şeyler söylüyorlar. Halbuki bütün bunlar kocası sayesinde mümkün olmuş. Eğer bu şehirde tanıdığı diğer kocalara benzeseymiş, terliklerinin ayağına getirilip yemeğinin hazırlanmasını talep etseymiş, Parvin bu işi beceremezmiş. Akşama dışarı çıkmam gerekiyorsa çocukları doyurma işini Paul'e bırakırım. Tamam, iyi eğlenceler diye uğurlar beni. Bir Fransız koca bu durumda ne, bensiz dışarı mı çıkacaksın diye yaygara koparır. Yemeğinin önüne konmasını ister. Sandviç yemesini söyleyemezsiniz ona. Fransızlar sandviçleriyle böbürlenmiyorlar ama eğer sandviç konusunda bir dünya turnuvası yapılsaydı Amerikalılarla Fransızlar şampiyonluk için at başı yarışırlardı. Şimdi sorun, Parvin'in aslında hırslı biri olmamasına rağmen işinin ağırlığı altında ezilip ezilmeyeceği. Tek bir hırsı var, o da ailesinin selameti. İşi hayatımın ekseni haline getiremem. Kendimi %100 işime veremem. Kafamı boşaltabilmek, ailemle vakit geçirebilmek istiyorum. Fedakarlığım fazlasına razı değilim. Gel gelelim, teknolojinin tuzağı onu da tehdit ediyor. Belki de diyor, görsel cihazlara biraz yatırım yapmalıyım. Bir tepe göz, bir iki fotokopi makinesi alıp işi büyütmeliyim. Bir şirket kurup eleman alıp danışmanlık hizmetine girişmeliyim. Ama o zaman daha mı çok boş zamanım olacak, daha mı az? Değiştirmek istediği tek huyu fazla kaygılı oluşu. Ama buna rağmen işi büyütme düşüncesi üzerine kafa yoruyor. Bugünlerdeki kaygısı kocasıyla ve meslektaşlarıyla ilgili ciddi konularda konuşabilmek. Çocuklarının bilimsel sorularını cevaplamaktan daha zor bir iş bu. Bu soruları cevaplamak için çocukların dergilerine onlardan önce göz atması yetiyor çünkü. Şu sıralar Martin Amis'in Parasını Okuyabilmek için kendisini zorluyor. Kitaba bir türlü kendimi kaptıramadım. Ama ne yapıp edip okuyacağım. Bir şeye karar verdim mi mutlaka yaparım. Kitabı okumak istememin bir nedeni de sonradan üzerinde tartışabilmek. Okuduğu bir önceki kitap The Bonfire of the Vanities, romandaki kumpası çözdükten sonra kitabı okumakta zorlanmamış. Ama hiçbir sürprizle de karşılaşmamış. Bu yüzden hayal kırıklığına uğramış. Gerçek hayattan uzaklaşabilmek istiyorum. İşim beni yoruyor. Dolayısıyla akşamlarımın sakin geçmesini istiyorum. Parvin kendine göre bir dünya yaratmış kendisi için. Bunu her zaman yapmışımdır diyor. İçinde yaşadığımız yüzyılı geçmiş yüzyıllardan ayıran en önemli özellik bugün koca yerine kendilerini arayan genç kadınların sayısının büyük ölçüde artmış olması. Omuzlarını serbestçe bıraktığı parıltılı saçlarıyla Corinne, pahalı bir şampuanın reklamını yapan bir model değil, iki ayrı yüzü olan bir kadın. Bazen düşünceli olduğunda yüzü zarif bir peçeyi andırıyor. Bu yüze bakınca arkasında şiddetli bir zihinsel aerobik faaliyeti olduğunu sezebiliyorsunuz. Bazen gülümsüyor. Mona Lisa'nın yarım gülümsemesiyle değil ama daha çok düşüncelerinin sizinkileriyle dans etmeye hazır olduğunu bildiren bir reveransa benziyor gülümsemesi. Ve tabii ki Corinne kendi düşüncelerini anlamaya kararlı biri olarak başkalarının düşüncelerini keşfetme işini meslek edinmiş. En çok ilgisini çeken şey çocukların düşünceleri. Meslek hayatına bir psikomotrisyen olarak başlamış. İleride konuşamayacağı ve yürüyemeyeceği teşhisi konmuş bebeklere yardım ediyormuş. Yürüyebilmeniz için gitmek istediğiniz bir yer olmalı diyor. Hem bu saptama sadece bebekler için geçerli değil. Çocukların kendisi için neden bu kadar değerli olduğunu zamanla keşfetmiş. Kendi çocukluğu hep başkalarını dinlemesi gerektiği duygusuyla geçmiş. Ama onu dinleyen kimse olmamış. Yetişkinlerin dünyası durmadan onu yapma, bunu etme diye emirler yağdırıyormuş. Her şey tehlikeliymiş. Sonraları, çok sonraları, örnek alınmaya değer kişiler olmadıklarını şimdi anladığı bir takım yetişkinleri örnek almaya yöneltildiğini keşfetmiş. Fazla bencil insanlarmış bunlar. Hayran olunacak bir yanları yokmuş. Yetişkinler güçleri ve bilgileriyle onu korkuturlarmış. Ta ki onları idealize ettiğini farkına vardığı güne kadar. 20 ya da 21 yaşındayken büyükler tarafından kafasına sokulan su götürmez hakikatin aslında var olmadığı, boş bir kutudan ibaret olduğu, dünyanın onların söylediği gibi kolay anlaşılır bir yer olmadığı kafasına dank etmiş. Çocukluğunu gönlünce yaşamasına asla izin verilmemiş olmasına üzülüyor. Çocukluğunu kırık dökük parçalarını arıyor. İşinde de aynı şeyi yapabilmeleri için başkalarına yardım etmeye çalışıyor. Çocuklara kulak verilsin istiyorum. Gel gelelim, çocukların söylediklerini anlamak öyle kolay değil. Her çocuk bir bilmecedir. Ona göre dünya bilmecelerle dolu. Başkaları hakkında fazla bir şey bilmeniz mümkün değil. Corin kendisini de bir bilmece olarak görüyor. Kendi içime baktığım zaman orada anlayamadığım bir şeylerin yattığını hissediyorum. Bunun ne olduğunu bana kimse söyleyemez. Herkes gibi olmak beni en çok korkutan şey. Bir kalıbın içinde kısılıp kalmak, pasif ve bağımlı olmak, sanki herkes birbirinin aynı olabilirmiş gibi ben bunun mümkün olduğuna inanmıyorum. Benim amacım kendi içimdeki bir şeyi keşfetmek. Eğer herkesin yaptığını yaparsam bu amaca ulaşamam. Dolayısıyla bir bilmece olmak bana güç veriyor. Kendime ait temeller oluşturduğumu düşünüyorum. Yeni bir şey yaratma yolunda ilerlediğimden kuşkum yok. Eskiden kendi kişiliğimden, başkalarının kınayıcı bakışları altında yok olup gitmekten korkardım. Başkalarının dokunamayacağı bir benlik yaratabilmek çok önemli. Başarısız olma korkusuna kapılmış ya da üzerlerindeki baskıdan zarar görmüş çocuklarla çalışan Corin, elinde mucize çözümler bulunduğunu ileri sürmüyor. Anne babaların yapamadığını, kendisinin yapacağı iddiasında da değil. Anne babaları suçlamıyorum. Anasız babasız bir çocuğun bir hayvandan farkı olmazdı. Çocukların onların korumasına ihtiyaçları var. Çocuklara acı çektirenin ne olduğunu bildiğini iddia etmiyor. Sadece diyor ki zor olanı başarmak için el ele vermemiz gerekiyor. Aradıktan sonra her zaman yeni bir yol bulunur. Çocuklar kendi yollarını kendileri bulacaktır. Onlara katlanılmaz geleni ille de sözlerle ifade etmeleri şart değil. Bunu oyun oynarken de yapabilirler. Mesela çocuk evcilik oynarken anne ile ilgili ifade etmek istediklerinin hepsini ortaya koyuyor. Önemli olan değişik yaklaşımlar denemek. Ana babaların işbirliği şart. Çocuğu kendi başına bırakabilecek, bensiz yapabilecek duruma getirebilirsem kendimi başarılı sayıyorum. Çocuklar kendi kendilerine yaşayamıyorlar ama her biri olasılıklarla dolup taşıyor ve yetişkinlere öğretecek çok şeyleri var. Başarısızlık korkusu Corin'in özel hayatında da önemli bir yer tutuyor. O da başarısızlığı zehirinden arıtacak bir dünya görüşü oluşturmaya çalışıyor el yordamıyla. Meslektaşlarından biriyle bir gönül ilişkisi olmuş. Adam aralarında bir rekabet ortamı oluşturmaya çalışmış. Bakalım kim hedeflerine daha çabuk ulaşacak diye. Corin bunu katlanılmaz bulmuş. Erkek arkadaşı kendisiyle bir şeyler yapmaktan kaçındığını söyleyerek çıkışmış ona. Corin onun bazı yönlerinden hoşlanıyormuş ama bana yabancıydı bunlar. Ruhuma uygun değildi ve ben o yoldan gitmek istemedim. Sevgilimde kendimi göremiyordum. Bir gün sevgilisi bir konferansta konuşmaları için gelen teklifi ona sormadan ikisi adına kabul etmiş. Gerekçe olarak ikisinin aynı deneyimlerden geçmesinin önemli olduğunu söylemiş. Bu ilişkimizin sonu oldu. Sesini duyurmayı beceren biri değilim ben. Yazmaktan hoşlanırım ama yayınlamayı hiç düşünmedim mesela. O ise insanların önünde konuşmaktan hoşlanırdı. İyi de becerirdi bunu. Ben onun gibi değilim. Rekabetten kaçınmayı tercih ederim. Kaybettiğim zaman bunun nedenini bilir ve işime devam ederim. Kazananlar her zaman kaybedenlere karşı yarışırlar. Enerjilerini kendilerini geliştirmeye değil, başkalarına karşı konumlarını korumaya harcarlar. Herkes değişmeyi istemez diyor. Hem herkes de başaramaz bunu. Çünkü değişmek bildik olandan vazgeçmek demektir. Değişmek isteyip istemediğine herkes kendisi karar verebilmeli. Kusursuz olmadıklarını bilen, tevazu sahibi insanlar değişime açıktır. Onlar kendi kendilerine değişemeyeceklerini, bunun için yardıma ihtiyaçları olduğunu bilirler. Corin'in deneyimlerine göre eğitim seviyesi ne kadar yükselirse insanlara yardım etmek o kadar güçleşiyor. En verimli çalışmalarını okuma yazma bilmeyen kişilerle yapmış. Bu çalışmalarda bir çeşit sevgi alışverişi yaşanıyor. Kendimi tekrarlamaktan, değişmediğim halde değiştiğimi sanmaktan her zaman korkmuşumdur. Benim için değişim hep kriz dönemlerinde gelmiştir. Kendime güvenimi ve yanılsamalarımı kaybettiğim dönemlerde. Hayatındaki ilk değişim çalışmaya başladığında ortaya çıkmış. İkincisi ise sevgilisinden ayrıldığında. Bunun ardından işini sevme yeteneğini kaybetmiş. Kendini eskisi gibi işine veremez olmuş. Çözümü yeni bir mesleki eğitimde bulmuş. Bir sene boyunca psikoterapi eğitimi almış. Bu adım güvenini geri getirmişse de bütün sorunları ortadan kaldırmamış. Ulaşmam gereken bir hedef var. Bunu hissediyorum. Ama bu hedefin ne olduğunu bilmiyorum. Modern çağda herkes şu şarkıyı söylüyor. Önümüzde her zaman seçenekler var diyor Corin. Ama aralarından seçim yapılacak kapıların sayısı o kadar çok ki. Eskiden insanlar savaşlar aracılığıyla bir cemaat duygusu edinme şansına sahipti. Corin'in anne ve babasının kuşağı 1968'in mitlerine tutunarak ayakta kalmışlardı. Onun kuşağının ise bariz bir hedefi yok. Buna karşılık bugünün çocuklarında hoşuna giden bir şey var. Ortak bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Ama herkesin diğerinden farklı olduğunu gözden kaçırmadan. Farklılıkları kabullenmek ve farklı biri olarak kabul görmek Corin'in çıkış noktası. Bugüne kadar bu ilkeyi çocuklara uygulamayı yetişkinlere göre daha kolay olmuş. Yetişkinlerin hala içlerindeki çocuğa daha fazla ilgi göstermeyi öğrenmeleri gerekiyor. Her hafta Glamour dergisinin Fransız baskısında yüzlerce foto model ve giysi fotoğrafının nelerin in ve nelerin out olduğuna ilişkin beyanların arasında yolunu şaşırmış gibi görünen bir makale yer alıyor. Hayatın anlamını açıklama çabasına ayrılmış olan bu köşe yazarı bazen bir felsefeci oluyor, bazen bir tarihçi, bazen de bir antropolog. Ann Poro bu parlak beyinlerin izini sürüyor ve onların ne yazacaklarını açıklıyor. Yarı ciddi, yarı mizahi bir tonda yazılıyor bu makaleler. Ann Poro okulların nelerden hoşlanacaklarını nasıl biliyor? Onlara duymak istediklerini mi veriyor yoksa kafalarında düşünceler filizlensin diye mi uğraşıyor? Başkalarına aktarmak istediği ne gibi düşünceler var? Bunlar doğru sorular değil. Ann Poro hayatında hiç kadın dergisi satın almamış. Kadın dergilerini satın alanlar hakkında çok parlak fikirlerim yok. Glamour, okurlarının zevklerini saptamaya yönelik anketlere hiç başvurmamış. Onun yaptığı iş bir çeşit sanat. Yapılanı anlayıp anlamamak da okurlara kalmış bir şey. Ann Poro, Assor adlı mizah dergisinin editörü Jean-Pierre Mogin'le yaşıyor. Mogin'in arkadaşı olan Martin Veyron da, o da usta bir çizgi bant karikatüristi, Glamour'un editörü Ann Choror'la evli. Aradaki çizgi bant bağlantısı tesadüf değil. Glamour'un Paris baskısı bir bakıma Fransa'nın kendine özgü mizah dergilerinin bir uzantısı. Bu dergiler ciddiyet dozu gevşek tutulmuş bir zeka ve muzipliği, dünyaya karşı kayıtsızlığı destekleyen bir hayat görüşüyle birleştirince müthiş ilgi uyandırmışlar. Daha önce elde asistan yardımcılığı yapan Ann Chabrol, Glamour'da tam bir metamorfoz gerçekleştirerek dergiyi dünyayı gereğinden daha fazla ciddiye almama sanatını irdeleyen bir dizi çalışmaya dönüştürmüş. Yalnız burada çizgi bantların yerine moda fotoğrafları var. Glamour'a yazı yazanlar için hazır doğrular ve yanlışlar yok. Ann Chabrol'un dergide kendine ait bir köşesi var. Çırılçıplak bir erkek adlı bu köşede ünlülerle yaptığı röportajlar yer alıyor. Konuştuğu kişilerin izine bağlı olarak röportaj sahipleri olabildiğince çıplak görüntüleniyor. Ama bu kişilerden ruhlarını olduğu gibi ifşa etmeleri talep edilmiyor.